Eroin, Christian F. İkinci kaset, birinci yüz. Her gece ısrar içiyordum. Grupta parası olanlar ötekilere biraz veriyorlardı. Esrar içmenin kötü bir tarafı olduğunu da aklımdan bile geçirmiyordum artık. Merkez evinde herkesin gözü önünde içmiyor muyduk esrarı? Kulüpte milleti gözleyip kollayan kilise sosyal görevlileri bazen biz esrar içerken gelip bir takım laflar ediyorlardı. Değişik tipler vardı aralarında fakat çoğu daha söze başlarken bir zamanlar kendilerinin de esrar içtiğini söylüyordu. Üniversiteden öğrenci hareketinden geliyorlardı ve bir zamanlar onların arasında esrar içmek son derece normal bir şeydi. Bu tipler durmadan aşırıya kaçmayın, esrarı gerçeklerden kaçmak için kullanmayın filan türünden laflar ediyorlardı. Ve en önemlisi daha sert uyuşturuculara geçmemeliydik. Tabii bunlar bir kulağımızdan girip öbüründen çıkıyordu. Madem o herifler kendileri de esrar içiyorlardı, o halde ne tantana ediyorlardı? Bizden biri bir kez genç çene görevlilerinden birine, ''Öğrenci dumanı çekti mi tamam diyorsunuz, okey. Onlar neyin ne olduğunu bilir ama çıraklar ya da işçiler içti mi tehlikeli oluyor. Böylece cevherleri biz yutmayız.'' dedi. Herif ne cevap vereceğini bilemedi. Vicdanı rahat değildi herhalde. Ben sadece esrar içmekle kalmıyordum. Dop bulamadığımda şarap, bira filan içiyordum. Okuldan çıkar çıkmaz ya da bazen okulu kırdığımda daha sabahtan içmeye başlıyordum. Ne yapıp yapıp kafayı bulmak istiyordum. Nitekim sürekli alçaktan uçarak dolaşıyordum. Evdeki ve okuldaki bir sürü pislikle yüz yüze gelmemek için arzuluyordum bunu. Okul zaten beni pek ırgalamıyordu. Not ortalamam ortadan zayıfa, zayıftan daha da zayıfa filan düşüvermişti zaten. Görünüşüm de muazzam değişmişti. Korkunç zayıflamıştım. Pek az yemek yiyordum. Bütün pantolonlarımın içinde kayboluyordum. Yüzümde yorgunluk ve açlık okunuyor gibi geliyordu bana. Sık sık aynanın karşısına geçip duruyordum. Nasıl değiştiğimi görmek hoşuma gidiyordu. Gitgide gruptaki öbür çocuklara benzemeye başlamıştım. O masum velet suratım nihayet yok olup gitmişti. Görünüşüm en büyük derdimdi. Annemden topuklu ayakkabılar, düdük gibi pantolonlar istiyordum boyuna. Saçlarımı ortadan ayırıp yüzümü gözümü örtecek şekilde tarıyordum. Biraz esrarengiz gözükmek istiyordum. Kimse beni çözememeliydi. Her zaman bir kıyak sevgili olmayı istiyordum ama bu role çıkabilecek nitelikte değildim. İşte bunu kimse anlamamalıydı. Bir akşam kulüpte Pit şimdiye kadar hiç yolculuğa çıkıp çıkmadığımı sordu. Tabii dostum dedim. Hap ya da yolculuk dedikleri LSD hakkında çok şey duymuştum. Hep birileri son yolculuklarından söz ederdi, duyardım. Pit gülümsedi, bana inanmadığını fark ettim. Ve derhal saçmalamaya giriştim. Şimdiye kadar başkalarının anlattıklarından duyduğum bir dolu hikayeyi bir araya getirip benim yolculuğum olduğunu iddia ettiğim bir şeyler yarattım. Pit bana hala inanmıyordu. Ona oyun oynamak imkansızdı. Zaten ben de becerememiştim ve acayip utanıyordum. Pit, eğer denemek istersen cumartesi elimde iyi mallar olacak. Sana da bir parça düşer dedi. Cumartesi iple çekiyordum. Hapı da alınca artık iyice gruptakilerden biri olacağımı düşünüyordum. Kulübe geldiğimde Kesi kafayı bulmuştu bile. Pit, eğer gerçekten istiyorsan sana da yarım vereyim. İlk sefer için bu yeter dedi. Buruşturulup top edilmiş bir sigara kağıdı uzattı. Kağıdın içinde küçük bir hap parçası vardı. Öyle herkesin ortasında ağzımı atamayacaktım hapı. Çok heyecanlıydım. Nedense biri görecek diye de ödüm patlıyordu. Ayrıca tuhaf bir şekilde hapı sanki törenle almak istiyordum. Tuvalete gidip kapıyı üstüme kilitledim ve hapı ağzıma attım. Geri döndüğümde Pit hapı helaya attığımı sanmıştı. Herkes hapı aldığıma inansın diye bana bir şeyler olmasını sabırsızlıkla bekliyordum. Saat 10'da kulüp kapandığında henüz hiçbir şey olmamıştı. Pit'le birlikte metro istasyonuna gittim. İstasyonda Pit'in iki arkadaşıyla karşılaştık. Frank ve Polly ile. Bir örnek giyinmişlerdi. Çok sakin bir görünüşleri vardı. Hoşuma gittiler. Pit bana dönüp bekliyorlar dedi. Yani eroin bekliyorlardı. İlk anda hiçbir şey anlamadım. Kendimle ilgileniyordum. Bir de hapla. LSD yavaş yavaş etkisini göstermeye başlamıştı. Metroya bindiğimizde ve metro hareket ettiğinde neredeyse aklımı kaçıracaktım. Korkunç bir çılgınlıktı bu. Bir konserve kutusundaydım sanki. Birisi de dev bir kaşıkla kutunun içinde ne varsa karıştırıp alt üst ediyordu. Metronun gürültüsü korkunçtu. Bu gürültüye dayanamayacağımı düşündüm. Metrodaki insanların yüzleri dehşet vericiydi. Yani aslında her zaman oldukları gibiydi o hıyarlar. Sadece şimdi ne rezil ucubeler oldukları yüzlerinden daha belli oluyordu. Bütün bu ineklerin boktan bir meyhaneden ya da boktan bir işten döndüklerini aklımdan geçiriyordum. Sonra bu domuz suratlılar yataklarına yattılar. Sonra yine işe gittiler ve sonra televizyon seyrettiler. Kendi kendime dedim ki, için rahat olsun. Sen onlardan başkasın. Grubun var senin. Şu anda hap almış durumdasın ve metrodakilerin ciğeri beş para etmez inekler olduğunu fark edebiliyorsun. İşte aşağı yukarı bunlar geçti kafamda. Sonraki yolculuklarımda da. Sonra suratlarından korkmaya başladım. Bir de baktım. O da garip bir şekilde her zaman olduğundan daha berbattı. Yüzü etrafındaki domuz suratlarından daha küçüktü. Fakat yine de bana bir şekilde normal gözüküyordu. Rudolf'da indiğimizde ferahladım. Şimdi bayağı kıyaktım. Bütün ışıklar müthiş parlıyordu. Altından geçtiğimiz sokak lambası o kadar aydınlıktı ki şimdiye kadar güneş bile hiç bu kadar ışık saçmamıştı. Metrodayken üşümüştüm. Şimdi ise sıcak basmıştı. Berlin'de değil de İspanya'da bir yerlerde olduğumu sanıyordum. Grabstadt'taki seyahat acentasının vitrininde gördüğüm harika resimden birindeki gibiydi. Etraftaki tüm ağaçlar palmiye, caddede kumsal olmuştu. Çok çok aydınlıktı. Kafayı bulmuş olduğumu Pete söylemiyordum. Nedense bu şahane yolculukta yalnız olmak istiyordum. Pete'in de kafası kıyaktı aslında. Eğer ana babası evde değilse sevgilisine gidebileceğimizi söyledi. Çok sevdiği bir sevgilisi vardı. Pete'in sevgilisinin evinin altındaki garaja gittik. Kızın babasının arabası orada mı değil mi diye bakacaktık. Garajda biraz korkuya kapıldım. Garajın basık tavanı üstüme geliyordu. Beni aşağıya bastıracak kadar yaklaşmıştı bile. Beton sütunlar sallanıyordu. Araba oradaydı. Pete, hay Allah, amma boktan bir garaj burası dedi. Ve birden sırf kendisinin uçmakta olduğunu sanıp söyle bakalım dedi. Nereye attın hapı? Ama bana şöyle bir bakınca toparlandı. Dur bakayım kız, amma saçmaladın be. Göz bebeklerin kocaman. Dışarıda her şey yine çok güzeldi. Çime oturdum. Evlerden birinin duvarı öylesine turuncuydu ki sanki doğan güneşi yansıtıyordu olduğu gibi. Gölgeler çabuk çabuk hareket edip sanki ışığa yer açmaya çabalıyorlardı. O evin duvara birden eğilip büküldü ve yanmaya başladı. Alevler göğe yükseliyordu. Pitlere gittik. Pit harika resim yapıyordu. Odasında yaptığı resimlerden biri asılıydı. Şişman bir at. Atın üstünde bir iskelet, elinde de bir orak. Resme dalıp gitmiştim. Resmi daha önce de birkaç kez görmüştüm ama şimdi resim beni hiç ürkütmüyordu. Saf düşüncelere dalmıştım. İskelet bu güçlü beygiri hiç hükmedemez diye düşündüm. At üzerindeki kudretini yitirmiş bile. Uzun süre resim üstüne konuştuk. Sonra Pete bana birkaç plak verdi. Yolculuktayken filan çok iyi gider bunlar dedi. Eve gittim. Eve döndüğümde annem uyumamıştı tabii. Sonra alışılagelen sorgulama. Neredeydin bu saate kadar? Bu böyle gitmezdi, imkansızdı. Annem bana çok gülünç göründü. Geceliğinin içinde şişman ve yağlı, yüzü öfkeden gerilmiş. Metrodaki sersemler gibi. Tek söz etmedim. Onunla zaten bir süredir konuşmuyordum. Çok zorunlu kalırsam çok kısa süre için ağzımı açıyordum. Ondan incelik ve ilgi beklemiyordum. Bir anneye, bir aileye ihtiyacım olmadığını her zaman değil ama yine de ara sıra kafama yerleştiriyordum. Bu arada annemle sevgilisi başka, ben başka dünyalarda yaşamaya başlamıştık. Benim neler yaptığım, ettiğim konusunda hiç fikirleri yoktu. Herhalde ergenlik çağına gelmiş normal bir çocuk olduğumu düşünüyorlardı. Zaten onlara ne anlatabilirdim ki? Hiçbir şey anlayamazlardı. Ama mutlaka bir şeyleri yasak ederlerdi bana. Onlar için yapabildiğim tek şey annemin haline üzülmekti. İşten zaten bitkin geliyor, sonra da ev işlerine giriyordu. Ama böyle bir sersem hayatı sürdürdüğü için onun suçlu olduğunu düşünüyordum. Christine'in annesi. Christine'ye ne olduğunu nasıl daha önce anlayamadım diye kendime çok sormuşumdur. Cevap basitti ama bunu ancak çocukları benzer durumlara düşmüş ana babalarla pek çok konuştuktan sonra kabullenebildim. Kızımın uyuşturucu düşkünü olduğu gerçeğiyle yüz yüze gelmeyi istememiştim. Kendimi elimden geldiği kadar kandırmıştım. Kocamdan ayrıldıktan sonra birlikte yaşadığım dostumsa benden daha önce şüphelenmişti. Ama ona her seferinde neler uyduruyorsun, o henüz çocuk gibi sözler ettim. Galiba en büyük yatağı insanın çocuklarının henüz şunu ya da bunu yapamayacak durumda olduğunu sanması. Christian'ın kendini soyutlamaya, ailesiyle bağlarını giderek koparmaya ve hafta sonlarında bizimle birlikte olmaktansa arkadaşlarıyla gezmeye başladığında kızımdaki değişikliğin nedenini, niçinini düşünmeliydim. Her şeyi çok hafife almıştım. İnsan bir işte çalışınca galiba çocuklarıyla gerektiği ölçüde titizlik göstererek ilgilenemiyor. Biraz huzur istiyor insan ve çocuklar kendi hallerine kalınca doğrusu başınızı dinliyorsunuz. Elbette Christian'ın eve çok geç geldiği oluyordu ama mazereti hep vardı ve ben de ona inanmaya dünden hazırdım. Bu tür düzensizliklerini ve her şeye itiraz edip inatlaşmasını, onun gelişiminin normal bir aşaması kabul ediyor, bunun geçip gideceğini sanıyordum. Christian'ı hiçbir şeye zorlamak istemiyordum. Benim çocukluğum bu bakımdan çok kötü geçmişti. Babam müthiş sertti. Hessen'in bir köyünde yaşıyorduk. Babam taş ocağı sahibi, çok saygın bir adamdı. Fakat bize uyguladığı eğitim sadece dayaktan meydana geliyordu. Oğlanlardan hiç söz edemezdim. Hemen tokadı yerdim yoksa. Bir keresinde bir kız arkadaşımla gezmeye çıkmıştık. Pazar öğleden sonraydı, hala hatırlıyorum. Arkamızdan iki oğlan geliyordu. Ama aramızda en az 100 metre mesafe vardı. O sırada babam da tesadüfen futbol sahasından dönüyordu. Yanımıza gelince durup sokak ortasında beni tokatladı. Zorla sürükleyip arabasına soktu ve eve götürdü. Sadece o iki genç çocuk arkamızdan geliyordu diye. Bu olay beni müthiş dik kafalı yapmıştı. O sırada 16 yaşındaydım ve buradan mutlaka kurtulmalısın ama nasıl diye geçirdim kafamdan. Annem çok iyi kalpli bir insandı ama evde sözü geçmezdi. İstediğim mesleği seçmeme bile izin verilmiyordu. Ben ebe olmak istiyordum. Babamsa ticari bir şeyler öğrenip onun muhasebe defterlerini tutmaya yardım edeyim diye ısrar ediyordu. Sonradan kocam olacak Richard'ı bu sıralarda tanıdım. Benden bir yaş büyüktü. Çiftçilik eğitimi yapıyordu. Çiftlik kahyası olacaktı. Tabii onun da babası böyle istediği için. Başlangıçta sadece arkadaştık. Fakat babam bu arkadaşlığımı bozmaya kalkışınca ben inatla sürdürüyordum. Bir çıkış yolu bulmuştum. Hamile kalacaktım. O zaman mecburen evlenecek ve özgürlüğüme kavuşacaktım. 18 yaşımda bunu başardım. Richard hemen öğrenimini kesti, Kuzey Almanya'ya, onun ana babasının oturduğu yere gittik. Evliliğimiz başından itibaren fiyaskoydu. Hamileliğim sırasında bile kocama güvenmem mümkün değildi. Geceler boyu beni yalnız başıma bırakıp gitti. Onun Porsche'si, bir de muhteşem planları vardı. Hiçbir iş ona göre değildi. İlle de öteki insanlardan daha üstün bir şeyler yapacak ve onlara bir şeyleri kabul ettirecekti. Ailesinin savaştan önceki şaşasını anlatmaya bayılırdı. Dedesiyle ninesinin Doğu Almanya'da bir gazeteleri, bir kuyumcu, bir de kasap dükkanları varmış. Toprakları bile varmış. Onun ölçüleri bunlardı. İnatla kendi hayatını kurmak istiyordu. Dedeleri gibi iş adamı olmak için yanıp tutuşuyordu. Bazen bir nakliyat işi kurmaya karar veriyor, bazen onu bırakıp oto alım satımından başka bir şey düşünmez oluyor, başka bir zaman bir tanıdığıyla birlikte bağcılık, bahçecilik işine saldırıyordu. Ve hiçbir zamanda işe başlamak üzere attığı birkaç adımın ötesine geçemiyordu. Bütün hırsını evde çocuklardan çıkarıyordu. Eğer ben araya girersem kavgalar düpedüz dövüş halini alıyordu. Hayatımızı sürdürmek için gerekli parayı aslında ben kazanıyordum. Christian 4 yaşındayken bir evlendirme bürosunda çok iyi bir işe sahip olmuştum. Hafta sonlarında evlendirme işi olduğunda Richard da yardım ediyordu. 2 yıl bu böyle iyi kötü gitti. Fakat Richard bir gün patronumla kavga etti. Ben de işimden oldum. Richard şimdi muhteşem bir evlendirme bürosu açmayı kafasına takmıştı. Bu işi Berlin'de yapacaktı. 1968'de taşındık. Ev değiştirmemizin evliliğimizde yeni bir başlangıç fırsatı yarattığını düşünmüştüm. Ama gösterişli oturma odaları ve bürolar hayal ederken Berlin'in kenar mahallesi Grabstadt'a 2,5 odaya tıkıştık. Richard gerekli başlangıç sermayesini bir türlü denkleştiremiyordu. Her şey yine eskisi gibi olmuştu. Richard bütün öfkesini yine çocuklara ve bana kusuyordu. En fazla geçici bir takım ticaret işleri bulabiliyordu. Grabstadt'ta yaşayan o basit insanlardan biri olmayı bir türlü kendine yediremiyordu. Boşanmayı sık sık düşünüyordum ama buna cesaret edemiyordum. Babamın elinden zorla kurtarabildiğim bir parça özgüvenim vardı. Onu da kocam ezip parçalamıştı. Allah'tan hemen bir iş bulabildim Berlin'de. Bir ticarethanenin muhasebe servisinde çalışıyor ve ayda net 1000 mark kazanıyordum. Kendi başıma bir işler becerebilme duygusu bana bir parça güç verdi. Artık kocamın her şeyine katlanmak zorunda değildim. Kocam o büyük adam olma tutkusundan ötürü gitgide komik görünmeye başlamıştı bana. Kavgalarımız giderek dayanılmaz olmuştu. Birkaç ayrılma girişimim yarı yolda kaldı. Ona hala bağlıydım. Belki de hayatımdaki ilk erkek olduğu içindi. Ve tabii çocuklar da vardı ortada. Kızları verecek bir çocuk yuvası bulamıyordum. Zaten bulsam da parasını da çıkaramazdım ki. Bu koşullarda Richard'ın ara sıra gelip gittiği bir ev yine en iyisiydi. Böylece boşanmayı boyuna geciktiriyordum. Ta 1973 yılına kadar. 1973'te bütün hatalarımı düzeltecektim. Boşanmak için başvurdum. Benim başıma gelenleri Christine'in yaşamasını istemiyordum. Christine doğduğunda yemin etmiştim. Benimki gibi bir evliliğe sürüklenmeyecek şekilde yetişmeliydi. Serbestçe gelişebilmeliydi. Hiç kimse ona baskı yapmamalıydı. Benim gibi olmamalı, özgürlüğüne sahip olmalıydı. Zaten modern bir çocuk yetiştirme tarzı bunu gerektirmez miydi? Fakat her istediğini yapmasına biraz fazla göz yummuştum galiba. Boşandıktan sonra kendime yeni bir ev gerekti çünkü Richard evden çıkmayı reddetmişti. Vergi indirimine tabi konutlardan bir tane buldum. Ayda 600 marktı kira. Garaj ücreti de buna dahildi ama benim arabam yoktu. Aslında bu benim için fazlasıyla pahalıydı ama seçme şansına sahip değildim. O evlilikten kurtulmak istiyordum. Ne pahasına olursa olsun kendim ve çocuklarım için yeni bir başlangıç arıyordum. Richard da çocuklar için para harcayacak durumda değildi. Kendi kendime hadi bakalım dedim. Geriye tek bir şey kalıyor, yırtınmalısın. Çocuklarına bir parça bir şeyler verebilmek için artık fazla mesai mi yaparsın, ne yaparsın davran bakalım. Biri 10, biri 11 yaşına gelmişti. Tüm çocuklukları boyunca bir gün olsun rahat yüzü görmemişlerdi. Doğru dürüst bir divanımız bile yoktu, her şey perişandı. Çocuklarıma en azından rahat bir ev bile sunamamam beni müthiş üzüyordu. Boşandıktan sonra bu durumu düzeltecektim. Kendimizi mutlu hissedeceğimiz, şirin bir evimiz olacaktı nihayet. Bütün hayalim buydu. Bunun için çalıştım. Aynı zamanda çocukların bir iki ekstra isteğini karşılamak için de tabii. Onlara güzel giysiler almak, hafta sonunda şöyle gönül rahatlığıyla birkaç mark harcayabileceğimiz gezmelere gitmek için. Bu amacımı gerçekleştirmek için büyük coşkuyla çalışıyordum. Onların odasına duvar kağıdı yaptırdım. Hem de cinsini kendileri seçtiler. Tam kız çocuklarına göre şirin mobilyaları bulunan bir odaya sahip oldular. Ve 1975 yılında Christine'a bir dual pick-up hediye etmeyi başardım. Bunlar beni mutlu eden şeylerdi. Sonunda çocuklar için bir şeyler yapabilmemden ötürü içim çok rahattı. Ve akşama doğru işten eve gelirken onlara bir şeyler getirebiliyordum. Ufak tefek şeylerdi gerçi ama Wertheim ya da Karstadt gibi büyük mağazalara girip onlara bir şeyler almak çok hoşuma gidiyordu. Çoğunlukla indirimli şeylerden alıyordum. İlginç tatlılar, komik kalemtıraş ya da buna benzer küçük oyuncaklar. Bunları elimde görünce koşup boynuma sarılırlardı. O zaman yılbaşındaymışım gibi gelirdi bana. Bugün artık biliyorum ki ben asıl çocuklara pek az zaman ayırabildiğim için kapıldığım vicdan azabından kurtulmak istiyormuşum. Parayı düşünmemem gerekliymiş. İşe gitmeyip çocuklarımla ilgilenmem gerekliymiş. Bugün bile o tutumuma bir anlam veremiyorum. Hangi akla hizmet çocukları kendi başlarına bırakmışım? Güzel hediyelerle bunu telafi etmek mümkünmüş gibi. Çocuklar bana ihtiyaç duydukları sürece sigortadan aldığım parayla geçinmem daha doğru olacakmış ama sigortadan para alarak yaşamayı kabullenemezdim. Ana babamın evindeyken devlete hiçbir şekilde yük olmamak gerektiği belletilmişti bana. Belki de ayrıldığım kocamdan nafaka istemeliydim, bilmiyorum. Her neyse, şirin bir evimiz olsun diye yırtınmaktan asıl önemli olanı unutuvermiştim. Bütün bunları başka türlü de anlatabilirdim. Ama ne olursa olsun dönüp dolaşıp kendimi suçlamaktan vazgeçemiyorum. Çocukları çok fazla başıboş bırakmıştım. Ve şüphesiz Christine'in o zaman çok daha fazla desteğe, yol gösterilmeye ihtiyacı vardı. Kız kardeşinden daha hassastı o. O zaman Christine'in ters bir yola sapabileceği aklımın köşesinden geçmemişti. Oysa bizim de yaşadığımız bu köleler semtinde ailelerin ne gibi sorunları olduğunu bilmiyor da değildim. Aile içi kavga, dövüşler günlük hayatın olağan görüntüleriydi. Muazzam miktarlarda alkol tüketiliyordu ve sık sık kaldırımda sızmış yatan bir kadın, bir adam ya da bir genç görürdünüz. Ama ben çocuklarına iyi örnek olur, sağda solda sürtmez, kendini koyvermezsen çocukların da seni örnek alır, senin gibi olurlar diye düşünüyordum. Durumumuzun gerçekten iyiye gittiğine inanıyordum. Sabahları çocuklar okula gidiyorlardı. Öğle yemeklerini kendileri hazırlıyorlardı. Ve öğleden sonraları genellikle Lipschitz bulvarına gidip at kiralıyor, dolaşıyorlardı. İkisi de hayvanları çok seviyordu. Bir süre her şey iyi gitti. Sadece ara sıra çocuklarla Klaus arasında kıskançlıktan doğan bir takım sürtüşmeler oluyordu. Klaus bu arada bizimle oturmaya başlamıştı. O benim için bir çeşit sığınaktı. Onda huzur buluyordum. Ve galiba o sırada feci bir hata yaparak birlikte yaşadığım adamla biraz daha fazla ilgilenebilmek için küçük kızımın babasının yanına gitmesine izin verdim. Richard kendini yalnız hissettiğini öne sürerek akla gelebilecek her türlü vaatle kızı yanına gelmeye ikna etmişti. Artık Christine okuldan eve gelince yalnız kalıyordu. Tam bu sırada onun hayatını söndürecek bir takım arkadaşlar buldu. Ben bunun farkında değildim. Komşulardan birinin kızı olan Cassie, Christine'in okul arkadaşıydı. Öğleden sonraları genellikle birlikte oluyorlardı. Bu kız örneğin bana oldukça aklı başında görünmüştü. Cassie'nin annesi ara sıra onlara göz kulak oluyordu. Ya Christine Cassie'lere gidiyordu ya da Cassie bize geliyordu. İkisi de 12-13 yaşlarındaydı. İnsanın her şeye karşı meraklı olduğu, her şeyi ille de bir kez olsun denemek istediği yaşlardı bunlar. Grabstadt'taki Protestan Kilisesi'nin gençlik merkezindeki kulübe gitmelerinde sakıncalı bir taraf göremiyordum. Elbette Christine'in kilise görevlilerinin yanında emin ellerde olduğuna inanıyordum. Gençlerin kilisenin gençlik merkezinde herkesin gözü önünde esrar içebileceklerini rüyamda görsem inanmazdım. Bütün bunları aklıma getirmem bir yana, ben tam aksine Christine'in neşeli bir genç kız olmaya başladığını, eskisi gibi sık sık kız kardeşini özleyip üzülmediğini görüyor, rahatlıyordum. Cassie ile arkadaş olduktan sonra yine yüzü gülmeye başlamıştı. Bazen öylesine saçmalayıp yerlere yatıyorlardı ki ben de onlara katılıp kahkahalar atıyordum. Bu gülme krizlerine esrar ya da başka bir uyuşturucunun etkisiyle tutulduklarını nasıl bilebilirdim ki? Benim ailem grupta artık. Orada arkadaşlık, sevecenlik ve bir takım sevgi denebilecek şeyler vardı. Selamlaşırken dudağa kondurulan öpücük bile korkunç hoşuma gidiyordu. Herkes birbirini sevecenlikle ve dostça öperdi. Babam beni hiç öyle öpmemişti. Grupta hiç sorun çıkmazdı. Kendi dertlerimiz hakkında konuşmazdık hiç. Kimse ötekini evdeki ya da işteki problemleriyle rahatsız etmezdi. Birlikte olduğumuz zaman başkalarının o berbat dünyası yokmuş gibi gelirdi bize. Müzik ve uyuşturucudan bahsederdik. Bazen giyimden söz ederdik, bazen de aynasızlar toplumunun kıçına tekmeyi basan insanlardan. Araba çalan, dükkan ya da banka soyan herkesi kıyak bulurduk. Yolculuktan sonra kendimi gerçekten gruptaki öbür insanlar gibi hissetmeye başlamıştım. Uçuş dehşetli bir deneme olmuştu. Korkuya kapılmadığıma seviniyordum. Çoğu daha ilk hafta korku uçuşuna çıkardı. Fakat ben deneyi bayağı serin kanlılıkla geçirmiştim. Kendimi kanıtlamış olduğum kanısındaydım. Artık ne zaman hap verseler alıyordum. Her şeyle yepyeni bir ilişkiye girdim. Kırlara yine gidiyordum. Eskiden köpeğimle kıra gider ve nasıl bilemiyorum, köpek sayesinde doğayı yaşardım. Şimdi ya hap alıyor ya da esrarı nargileden bir nefes çekiyor, öyle gidiyordum kıra. Doğayı bambaşka yaşıyordum. Daha önce olduğu gibi değildi artık. Doğa hislerimde yansıyan renklere, şekillere ve seslere ayrışıyordu. Yaşantımı oldukça kıyak buluyordum. Çoğunlukla halimden memnun olduğum birkaç ay geçirdim. Bir yerden sonra grupta bir duraklama oldu. Şit, yani esrar ve uçuşlar artık tam havaya sokmuyordu bizi. Bunları kanıksamıştık. Şu ya da bu şekilde şit ya da hap almış uçuyor olmak zaten normal halimizdi. Artık yeni bir şeyler yaşatamıyordu bunlar bizi. Bir gün gruptan biri kulübe geldi ve "Hey millet, bende yepyeni bir şey var, efedrin. Bu zıkkım harika," dedi. Ne olduğunu bilmeden efedrinden iki tane aldım. Hapların yanında bir birayı bir tikişte içtim. Çünkü başkalarının böyle yaptığını görmüştüm. Bu pek kolayıma gitmedi. Çünkü midelerini birayla doldurmaktan zevk alan insanlardan iğrendiğim için biradan da iğrenmeye başlamıştım. Birden kulüpte dünyanın hapı dolaşmaya başladı. Aynı akşam bir de mandraks aldım. Bu güçlü bir uyku hapıydı. O akşam yine her şeyi dehşet kıyak buluyor ve gruptakileri çok seviyordum. Sonraki haftalarda ilaç sanayinin bir başından bir başına tam bir keşif turu attık. Okulda gittikçe daha fazla güçlükle karşılaşıyordum. Artık hiç ödev yapmıyordum. Hiçbir sabahta okula uykumu almış bir halde gitmiyordum. Buna rağmen 8. sınıfa geçtim. Almanca ya da yurttaşlık bilgisi gibi bazı derslerde bazen hala bir şeyler becerebiliyordum. Çünkü zaman zaman bunlara ilgi duyuyordum ve ne bileyim, bunlardan bir tür zevk alabiliyordum. Fakat tam da bir kenara atamadığım derslerde karşıma gitgide daha fazla güçlük çıkıyordu. Hem öğretmenlerle hem de sınıfla. Okulda milletin birbirine davranışını iğrenç buluyordum. Bizimle çevre koruması üzerine konuşmak isteyen bir öğretmenle ettiğim o büyük kavgayı hala hatırlıyorum. Sınıf zaten hepten kayıtsızdı. Konu tek bir Allah'ın kulunu ilgilendirmiyordu. Yazılacak ve öğrenilecek bir şey olmadığından herhalde. Sözlerini kimse dinlemezken gevezelik edip duran öğretmen de sinirime dokundu. Bunun üzerine patladım ve ona bağırmaya başladım. Aşağı yukarı şöyle bir şeyler diyordum sanırım. Bize amma boktan şeyler anlatıyorsunuz. Çevre koruması da ne demek şimdi? Herhalde bu işte insanların birbirlerine nasıl davranacaklarını bilmeleriyle başlar. Bu boktan okulda önce bunu öğrenmemiz gerek. Herkesin başkalarıyla ilgilenmeyi, ötekilerden daha yüksek sesle konuşmaya, ötekilerden daha kuvvetli olmaya çalışmamayı, daha iyi not alacağım diye başkasına kazık atmamayı, çelmelememeyi öğrenmesi gerek. Ve öğretmenlerin de bir şeyler öğrenmesi, öğrencileri anlaması, onları adil bir şekilde değerlendirmesi gerek filan. Bu öğretmenleri henüz görece seviyordum. Herhalde bu yüzden o kadar öfkelendim ve ona bağırmanın bir anlamı olmadığını düşündüm. Okul beni bayağı sıkıyordu. Öğretmenlerle hiç kişisel temasımız yoktu. Sınıf içinde de birlik gittikçe çözülüyordu çünkü ayrı ayrı kurslara gidiyorduk. Aslında yine herkes birbirinin kuyusunu kazıyordu. Kimse ötekine yardım etmiyor, herkes öbüründen daha başarılı olmak istiyordu. Öğretmenler öğrencileri harcayabiliyorlardı çünkü not verme yetkileri vardı. Öğrenciler ise birlikte iyi niyetli olan ve sözünü dinletemeyen öğretmenler üzerine güçlerini deniyorlardı. Bunu görüyor ama dersi boğuntuya getirmek için bir nedenim ya da hevesim olduğu zaman ben de buna katılıyordum. Sınıftakilerin çoğu beni okulun bombok olduğu hakkında ciddiyetle konuşmaya çalıştığım zaman değil, ders ortasında saçma sapan bağırdığım zaman anlıyordu. Bu da beni artık daha fazla rahatsız etmiyordu çünkü ben artık yalnızca boş kavgalara ve boş hırslara yer vermeyen grubum tarafından kabul edilmek istiyordum. Fakat grupta da çoğu zaman kenarda oturuyordum. Konuşmalara gittikçe daha az katılıyordum. Zaten konu da hep aynıydı. Uyuşturucu, müzik, son uçuş, şit piyasası, LSD ve çeşitli hapların fiyatı. Çoğu zaman o kadar başım ağrıyordu ki konuşmak istemiyor, yalnız kalmayı arzu ediyordum. Ancak benim için yine yeni bir hedef vardı. Sound. Sound, hayvanat bahçesi yöresindeki Gentiner Strasse'de bir diskotekti. Şehrin her yanında Sound, Avrupa'nın en modern diskoteği gibi afişler asılıydı. Gruptakiler buraya sık sık giderlerdi. Ancak 16 yaşından küçükler giremiyordu. Oysa ben henüz 13'ümü doldurmuştum. Bu arada öğrenci kimliğimdeki doğum tarihiyle oynadığım halde hep beni içeri sokmayacaklarından korkuyordum. Sound'da alem olduğunu biliyordum. Orada her şey satılırdı. Shit'ten Mandrax'a, Valium'a, eroine kadar her şey. İşte orada dehşetli kalite tipler var diye düşünürdüm. Hayatı Rudolph'la Kropstad arasında gidip gelmekle geçen benim gibi küçük kız için Sound hayal alemiydi. Sound'u hayalimde tam bir saray gibi canlandırırdım. Her yer parlıyor olmalıydı. Dehşet ışık oyunları ve en harika müzik ve muazzam kalite tipler. Daha önce birkaç kere ötekilerle birlikte gitmeyi tasarlamıştım fakat olmamıştı. Bu sefer Cassie'yle ayrıntılı bir savaş planı hazırladık. Bir cumartesi günü anneme Cassie'de yatıya kalacağımı söyledim. Cassie'de eve ben de kalacağını söyledi. Annelerimiz numarayı yuttu. Cassie'nin bir arkadaşı da gelecekti. Bizden büyüktü. Adı Peggy'ydi. Cumartesi akşamı Peggy'lerde buluştuk. Peggy'nin arkadaşı Mika'yı bekledik. Cassie bana Mika'nın eroin AC olduğunu, yani koluna eroin iğneleri yaptığını ballandıra ballandıra anlattı. Onu çok merak ediyordum çünkü daha önce hiç eroinman görmemiştim. Mika beni çok etkiledi. Bizim gruptaki tiplerden daha kıyak bir tarafı vardı. Fakat hemen aşağılık kompleksine kapıldım. Mika bize çok tepeden bakıyordu. Yine henüz 13 yaşında olduğumu ve bu eroinmanın bize göre çok ileride, çok büyük olduğunu düşündüm. Kendimi ondan aşağıda hissediyordum. Mika birkaç ay sonra öldü. Metroya binip Kurfürstenstraße'ye metro istasyonuna kadar gittik. O zaman benim için oldukça uzun bir yolculuktu bu. Kendimi evden çok uzakta hissediyordum. Postamer kavşağının orada Kurfürstenstraße bayağı berbat görünüyordu. Ortada bir takım kızlar dolanıyordu. Tabii bunların arabalı işe çıktıklarını bilmiyordum. Birkaç herif aşağı yukarı gidip geliyordu. Peki bunların satıcı olduğunu söyledi. Bana o zaman biri gün gelecek hemen her gün oraya takılacaksın dese deli misin diye terslerdim. Sound'a gittik. İçeri girdiğimizde bana neredeyse inme inecekti. Orada gördüğümün, hayal ettiklerimle ilgisi yoktu. Avrupa'nın en modern diskoteği alçak tavanlı bir bodrumdu. Gürültülü ve pis bir yerdi. Dans pistinde herkes birini kovalıyordu. İnsanlar arasında bir bakıma hiçbir ilişki yoktu. Hava rezalet kokuyordu. Bir pervane arada bir kokuyu oradan oraya atıyordu. Bir sıraya oturdum. Kımıldamaya cesaret edemiyordum. İnsanların buraya ait olmadığımı anladıklarından gözlerini bana diktikleri hissine kapıldım. Tam kenardaki tiptim. Kesi hemen havaya girdi. Durmadan kıyak bir oğlan arıyordu. Şimdiye kadar bu denli çok kıyak herifi bir arada görmediğini söyledi. Oturduğum yere yapışmış gibiydim. Ötekilerin herhangi bir çeşit hapı vardı yanında ve bira içiyorlardı. Ben hiçbir şey istemiyordum. Bütün gece 2 bardak şeftali suyuna talim ettim. Eve gitmek istedim. Ama bu olmazdı çünkü annem Cassie'de olduğumu sanıyordu. Saatin sabahın 5'i olmasını ve dükkanın kapanmasını bekledim. Bir an annemin yalanımı anlamış olmasını ve birden karşıma dikilip beni eve götürmesini diledim. Sonra uyuyakaldım. Beni 5'te uyandırdılar. Cassie Peggy ile eve gideceğini söyledi. Karnım korkunç ağrıyordu. Kimse benimle ilgilenmiyordu. Sabahın 5'inde Kurfürstenstraße'deki metro istasyonuna gittim. Metroda bir sürü sarhoş vardı, kusacak gibiydim. Evin kapısını açıp girince annemin yatak odasından çıktığını gördüğüm zaman epeydir bu kadar sevinmediğimi düşündüm. Kesinin bu saatte uyandığını ve benim de rahatça uyumak için eve geldiğimi söyledim. 2 kedimi aldım, yatağıma kıvrıldım. Uyumadan önce, "Christine, bu senin dünyan değil, bir yanlış yapıyorsun ama," diye düşündüm. Öğleyin uyandığımda kendimi hala çok kötü hissediyordum. Biriyle yaşadığım bu olay üzerinde mutlaka konuşma ihtiyacı hissediyordum. Gruptan kimsenin bunu anlayamayacağını biliyordum. Bu konuda yalnız annemle konuşabiliyordum. Söze nereden başlayacağımı bilmiyordum. "Anne bak, dün akşam Cassie'yle Sound'daydım," dedim. Annem bana dehşetle baktı. "Aslında bayağı iyiydi. Felaket büyük bir yer. İçinde sinema bile var," dedim. Annem alışılmış nasihatlerine başladı yine. Soru sormasını bekliyordum fakat annem fazla soru sormadı. Bu pazar günü yine oldukça yorgundu. Ev işleri, yemek, klaslar arasındaki sorunlar. Benimle uzunca bir tantana edip başına daha fazla dert almak istemiyordu. Belki de her şeyi o kadar uzun boylu bilmek istemiyordu. Konuşmaya cesaretim yoktu. Konuşmak isteyip istemediğimi bilemiyordum. O zamanlar hiçbir şeyin tam bilincinde değildim. Bilinçaltımda yaşıyordum, keyfime göre. Yarını hiç düşünmüyordum. Planlarım yoktu. Ne planları olabilirdi ki? Hiçbirimiz gelecekten bahsetmezdik. Ertesi hafta sonu kesinin bizde kalması gerekiyordu çünkü anneme öyle söylemiştik. Gerçekten de onu bizim eve sürükledim. Uçuyordu haftan. Ben de yarım uçuşluk almıştım ama kendimdeydim. Kesin sokakta bizim evin önünde duruyor ve iki ışığın üstüne gelmesini dehşet güzel buluyordu. Arabanın onu ezmemesi için onu kapıp sokağın ortasından kenara çekmem gerekti. Onu hemen odama tıktım. Fakat annem hemen peşimizden geldi. Annem eşikte durduğu an ikimiz de aynı şeyi gördük. Kapıdan geçemeyecek kadar şişman görünüyordu. Gülmeye başladık. Kendimizi tutamıyorduk. Annemi şişman, iyi niyetli ve saçına kemik takmış bir ejderha olarak gördüm. Güldük. Annem de neşeyle bizimle birlikte güldü. Amma da avanak kızlar olduğumuzu düşünmüştür herhalde. Artık Kesi beni hemen hemen her cumartesi sahanda götürüyordu. Başka türlü cumartesi akşamı ne yapacağımı bilemeyeceğim için onunla gidiyordum. Zamanla sound'a alışmıştım. Artık anneme sound'a gittiğimizi söylüyordum. O da son metro saatine kadar kalmama izin veriyordu. Bu birkaç hafta boyunca 1975 yazında bir cumartesi gününe kadar iyi gitti. Bütün gece dışarıda kalacaktık ve eve bir kız arkadaşımızla kalacağımızı söylemiştik. Annemin hala telefonu olmadığından bunu yapabiliyorduk. Annelerimiz bizi izleyemiyordu. Önce merkez evine gittik. İki şişe şarap bitirdik. Sonra kocaman bir pipo hazırladık kendimizi. Kesi birkaç efedrin aldı ve bir süre sonra ağlamaya başladı. Bu durumu biliyordum. Efedrin alınca insan bazen böyle hüzünleniyordu. Kesinin birden kaybolduğunu fark edince meraka düştüm. Nerede olduğunu tahmin ediyordum. İstasyona gittim. Orada bir bankın üzerine uzanmış uyuyordu. Önünde bir kızarmış patates öbeği vardı. Ben onu uyandırmadan metro geldi. Kesinin annesi indi. Bir saunada çalışıyordu. Saat 10'a doğru da işten eve dönüyordu. Bizim evde yatakta bildiği kızını fark etti. Kesi daha uyanamadan sağlı solu birkaç şamar yedi. Şırak etti. Kesi kustu. Annesi kolundan tuttu. Öyle tam polislerin suçluları yakaladığı gibi ve onu sürükleyerek götürdü. Vatskiyal metro istasyonundaki bu tokatlar herhalde Kesi'yi birçok şeyden korudu. Bu şamarlar olmasa herhalde Kesi benden daha önce alemlere ve piyasaya düşerdi ve herhalde bugün liseden mezun olmazdı. Kısaca Kesi ile beni görmesi yasak edildi. Artık akşamları hiç çıkamıyordu. Bu yüzden ben bir süre oldukça yalnız kaldım. Merkez evindeki grup bana pek bir şey vermiyordu. Hafta içinde grupla birlikte kulüpte oluyordum. Fakat artık hafta sonlarını soundsuz düşünemiyordum. Sound ve oradakileri gittikçe daha klas buluyordum. Bunlar artık benim için tam birer yıldızdı. Doğru dürüst Krabstad'dan çıkamayan tiplerden çok daha kalite buluyordum onları. Artık hep para sıkıntısı çekiyordum çünkü Kesi hep ayda 100 mark harçlık alırdı. Biz de bunu uyuşturucu ve haplara harcardık. Artık kendi paramı kendim bulup buluşturmak, çalmak zorundaydım. Artık sahanda yalnız gitmem gerekiyordu. Ertesi cuma günü öğleden sonra eczaneye gidip 2.95 marka bir paket efedrin aldım. Reçetesizdi. Bu sefer 4-5 tane hap attım ağzıma. Arada kulübe uğradım ve birkaç nefeste esrar çektim. Metro istasyonuna gittim. Kafam bayağı kıyaktı. Kesiyi hiç düşünmedim. Ne olup bittiğini de hiç düşünmedim. Yalnızca oradaydım. Harika, esrarlı bir dünyada uçuyordum. Metroya her istasyondan sound'a gittikleri apaçık belli olan insanların binişini görmek çok hoştu. Gösterişten tam not alırdı bunlar. Uzun saçlar, 10 santim topuklu çizmeler. Benim yıldızlar sound'un yıldızları. Artık tek başıma sound'a gitmekten çekinmiyorum. Gerçekten tam istim üzerindeydim. Kulüpteki nargile de pek ilkeldi canım. Sound'a inen merdivende bir çocukla çarpıştım. Bana baktı ve bir şeyler söyledi. Acayip hoşuma gitmişti. Uzun boylu, zayıf, uzun sarı saçlıydı. Daha merdivende onunla çene çalmaya başladık. Havam bayağı yerindeydi. Her cümlenin sonunda biraz daha iyi anlaşıyorduk. Aynı müziği seviyorduk. Hatta Hap'la benzer tecrübelerimiz olmuştu. Adı Atze'ydi. Kusursuz bulduğum ilk çocuk oydu. Hemen o akşam vuruldum. Hayatımda ilk defa aşık olmuştum. Atze beni arkadaşlarıyla tanıştırdı. Kıyak bir gruptu bu. Hemen sonra sürat konuşmalarına katıldım. Konu uyuşturucular ve nasıl en iyi kafa bulunduğuydu. Ve bu konuda tecrübe bakımından gerçekten onlardan geri kalmıyordum. E'den de bahsediyorlardı, eroinden yani. Bunun bombok bir uyuşturucu olduğunda E'ye başlayanın kafasına bir kurşun sıkılmasının daha kötü olmayacağında birleşiyordu hepsi. İğne yapanlar manyak olmalı bunlar dedim. Sonra pantolon daraltmaktan konuştuk. Bu konuda da tecrübeliydim. Çünkü o kadar çabuk zayıflıyordum ki neredeyse her hafta blojinlerimi daraltmam gerekiyordu. Daracık pantolonlar sağındığım müdavimleri için bir marka işareti gibi bir şeydi. Onlara tavsiyelerde bulunuyordum. Pantolon daraltmak benim hayatımda yaptığım tek el işiydi. Atse'nin grubu beni hemen kabul etti. Herhangi bir mücadele vermeden. Kafam kıyak olduğundan benim bile hayret ettiğim bir sükunet ve özgüven kazanıyordum. Grupta çok sevdiğim biri vardı, adı Detlef'ti. Atze'den çok farklıydı. Çok sevimli bir görünüşü vardı, yumuşak ve bir bakıma çocuksuydu. Ona bebek diyorlardı, 16'sındaydı. En serbestçe onunla konuşabiliyordum. Bir de çılgın hatun vardı, Astrid. Dop doluydu, herkesi kırıp geçiren laflar ediyordu. Her durumda taşı gediğine oturtuyordu. Bu yanına hayrandım. Yalnız Bileki'ye dikkat etmek gerekiyordu. Bileki yanlış bir şey söylediğimiz zaman insanı bayağı bozabiliyordu. Bir uçuşumda metroda küçük bir çocukla oynadığımı, çocuğun tam bir melek olduğunu söylediğimde hemen aptalca bir laf etti. Anlayacağınız, ettiğiniz lafa dikkat etmek zorundasınız. Arı dedikleri çocuğu da pek harika bulmuyordum. Hep kız peşinde koşuyordu. Böyle tipleri kedi deneyinden sonra hiç çekemiyordum. Ama arı zaten tam gruptan sayılmazdı. Çene çaldık ve arada bir esrarlı sigara sarmak için dışarı çıktık. Sound sabah 5'te kapattığında ötekilerle Kurfürstendamm'a gittik. Sonra Rudov'a giden metroda korkunç mutluydum. Haplardan ve uyuşturucudan daha yeni yeni uyanıyordum. Tatlı bir yorgunluk hissediyordum ve hayatımda ilk defa aşık olmuştum. Artık sadece hafta sonları bekliyordum. Atse çok sevecendi. Birbirimizi 3. defa sauna gördüğümüzde beni öptü. Ben de onu öptüm. Çok masum bir öpücüktü. Fazlasını istemiyordum. Üzerinde konuşmamız gerekmeden Atse bunu hissetti. Bu da keşlerle alkolcüler arasındaki farktı işte. Çoğu esrarcı ötekinin içinde ne olup bittiğini hissediyordu. En azından karşısındaki ne gruptansa. Alkolcüler sarhoş olunca kızlara saldırıyorlardı. Onların derdi yalnız buydu. Bizde ise başka şeyler önemliydi. Atze ile ben kardeş gibiydik. Benim ağabeyimdi. Kol kola yürüyorduk. Benim için bu bir korumaydı. Atze 16 yaşındaydı ve camcı çırağıydı. İşinden nefret ediyordu. Kıyak bir kızın nasıl görünmesi gerektiği konusunda çok belirli fikirleri vardı. Saçlarımı kendi istediği şekilde taradı. Mantoda ısrar ettiği için kendime bir eskiciden 20 marka, kıça kadar yırtmaçlı, uzun bir manto aldım. Atsesiz hayatı düşünemiyordum. Artık sound saat 5'te kapattığından hemen evime gitmiyordum. Grupla beraber kalıyordum. Birlikte uçuşlarımızdan uyanıyorduk ve öğleden sonra şehirde öylesine dolaşıyorduk. Sergileri, hayvanat bahçesine ya da Kurfürstendamm'a gidiyorduk. Bazen bütün pazarı birlikte geçiriyorduk. Anneme kes hikayesini anlattım. Sözüm ona, yanlarında kaldığım başka bir kız arkadaşlar icat ettim. Hafta sonlarını nasıl ve nerede geçirdiğimi anneme anlatmam gerektiğinde olağanüstü fantaziler geliştirdim. Hafta arasında hala kulüpteki eski grubumu görüyordum. Daima biraz esrarengiz bir şekilde kenarda oturuyordum. Bazen sound'da yaşadıklarımı anlatıyordum. Artık bana hayranlıkla bakmadıklarını sanıyordum. Onlardan resmen bir adım öndeydim. Bunun pisliğin tam ortasına doğru bir adım olduğunu bilmiyordum. Eski grubumdakilerin birçoğunun bir süre sonra beni izleyeceğini de. Sound'da uyuşturucuların her türlüsü vardı. E dışında her türlü uyuşturucuyu aldım. Valium, Mandrax, Efedrin, Kapis yani Kaptagon. Tabii her çeşitten esrar ve haftada en az 2 defa bir uçuş. Harekete geçirici ilaçları ve uyku ilaçlarını artık avuç avuç alıyorduk. Haplar içimizde adeta savaşıyorlardı. Bu da o harika hissi veriyordu. İsteğinize göre daha çok tahrik edici ya da sakinleştirici hap yutarak istediğiniz havaya girebiliyordunuz. Sound'da daha fazla hoplayıp zıplayacağım zaman daha fazla kapis ve efedrin yutuyordum. Sakin sakin köşede ya da Sound'un sinemasında oturmak istediğim zamansa Valium ve Mandrax atıyordum birkaç tane. Yine oldukça mutlu birkaç hafta geçirdim o berbat cumartesiye kadar. Sound'a geldim ve bizim gruptan Ovi'yi merdivende gördüm. Ovi, biliyor musun Adse işini bıraktı dedi. Bir an susup sonra Adse artık her akşam burada diye devam etti. Bunu komik bir tarzda söylemişti. Ben de hemen çaktım. Eğer Adse her gün Sound'daysa başka kızlarla da tanışmış olmalıydı. Adse'nin nesi var diye sordum. Bir hatunu var, Moni diye cevap verdi. Korkunç bir darbeydi bu, Uvin'in söylediği. Sadece bunun gerçek olmamasını umdum. Aşağıya diskoteye indim. Adse yalnızdı, her zamanki gibiydi. Bana bir öpücük verdi. Benim eşyalarımı da kendi dolabına kilitledi. Felaket hırsızlık yapıldığından Sound'da herkes eşyalarını bir dolaba kilitlerdi. Biraz sonra daha önceden hiç hatırlamadığım o Moni geldi. Gayet doğal bir tavırla bizim grubun arasına oturdu. Biraz kenarda durup onu gizlice sürekli gözledim. Benden tümüyle farklıydı. Ufak, tombuldu ve hep neşeli görünüyordu. Adse'yi analık ediyor gibiydi. Habire şunu düşünüyordum. Bu gerçek olamaz. Bu herif beni bu şişko, aptal karı yüzünden terk edemez. Çok güzel bir yüzü ve güzel, çok uzun sarı saçları olduğunu itiraf etmek zorunda kaldım. İkinci kaset, birinci yüzün sonu.